Ayrım 42 sayfa 507. İnfazcı Lars Kepler. 112. bölüm. Otomatik tüfek atışları. Yuna ile Niko sarmal merdivenden yukarı tırmandılar. Alt güverteyi geçip kocaman kıç güvertesine çıktılar. Deniz sakin ve pürüzsüzdü. Yuna birden bir keman sesi duydu. Büyük cam kapıların arkasını görmeye çalıştı. Ancak parlayan camların gerisinde bir takım karanlık silüetler fark edebildi. Yemek salonunun çok küçük bir bölümünü görebiliyordu. Ortada kimse yoktu. Müzik büyük bir tutkuyla devam ediyordu. Kapıların ardından uzak bir düşmüş gibi geliyordu. Yuna ile Niko birkaç saniye bekledikten sonra içinde su olmayan bir havuzun ve dışarıya taşan bir terasın altından geçip metal merdivenlere ulaştılar. Yukarıdan ayak sesleri geliyordu. Niko merdivenleri işaret etti, hemen sırtlarını duvara yasladılar. Hareketli keman sesi daha net duyuluyordu artık. Usta bir kemancının çaldığı belliydi. Yuna üzerlerinde büro malzemelerinin olduğu devasa yemek salonuna baktı ama kimseyi göremedi. Keman çalan her kimse geniş kırmızı merdivenin öteki tarafında olmalıydı. Niko'ya peşinden gelip arkasını kollamasını işaret etti Yuna. Keman sesi en ateşli yerinde birden sustu, ansızın. Yuna kendisini merdivenin arkasına atarken otomatik silah sesi duyuldu. Seri ve sert sesler. Metal kaplama mermiler biraz önce yanında dikildiği merdiven basamaklarına çarpıp füze gibi değişik yönlere savruldular. Yuna sürünerek merdivenin altına sokuldu. Adrenalini yükselmişti. Kurtarma botları vincinin arkasında mevzilenen Niko ateşe karşılık verdi. Yuna eğilerek ilerledi. Karanlık penceredeki kurşun deliklerine baktı. Siyah göz bebeklerini çevreleyen buzdan halkalara benziyorlardı. 113. Bölüm Bıçak Ağzı. Gri saçlı koruma silahının namlusunu pencereden ayırmadan merdivenlerden aşağı devam etti. Silahının etrafından duman çıkıyor ve basamaklardan aşağı kovanlar dökülüyordu. Peter ellerini kulaklarına kapayıp iki büklüm olmuştu. Koruma yemek salonunun yan kapısından dışarı çıktı. Alex elinde keman ve keman yayıyla Rafael'den kurtulmak için masaların arasında gerileyerek kaçmaya çalışıyordu. Rafael bıçağı ona doğru sallayarak bağırdı. ''Bu aptallığı nasıl yaptın? Yüzünü paramparça edeceğim. Senin o aptal...''
''Baba ne oluyor?'' diye bağırdı Peter.
''Git silahımı alıp helikoptere gel. Yatı terk ediyoruz.''
Çocuk başını salladı, yüzü sararmış, çenesi titriyordu. Rafael Axel'ın üzerine yürüdü. Axel aralarına sandalyeleri devirerek geriye çekildi.
''Parabellum'a yuvalı kurşun doldur.'' dedi Rafael.
''Bir şarjör yeter mi?'' dedi çocuk.
''Yeter ama haydi çabuk ol.'' diyen Rafael bir sandalyeye tekme atarak ilerledi.
Axel odanın diğer tarafına açılan kapıyı zorladı ama açamadı.
''Seninle işim daha bitmedi.'' diye kükredi Rafael.
Axel kapıya bir kez daha yüklenirken üzerindeki sürgüyü gördü. Rafael'le arasında birkaç metre vardı. Yalnızca içgüdüleriyle hareket ediyordu Axel. Etrafında dönerek elindeki muhteşem kemanı fırlattı Rafael'e. Havada kırmızı parlak bir yay çizdi keman. Hızla yana çekilen Rafael kemanı yakalayabilmek için yere devrilmiş bir sandalyenin üzerinden atladı. Tam yakalayacakken parmaklarının ucundan kaçırdı ama düşüş hızını azalttı. Yere düşüp kayan kemandan tuhaf bir ses çıktı. Axel kapıyı nihayet açıp darmadağınık koridora daldı. O kadar çok şey yığılıydı ki ilerlemekte zorlanıyordu. Üst üste yığılmış şezlongların üzerine tırmandı, yüzme gözlükleri ve ıslak elbiselerin arasında kaydı.
''Artık elimdesin!'' diyen Rafael bir elinde bıçak, diğerinde keman peşinden gitti.
Axel katlanıp yere konulmuş bir tenis ağının üzerine yuvarlandı. Bir ayağı yırtık ağın ilmeklerine takıldı, üzerine doğru gelen Rafael'den kurtulmak için ayağını sallayıp emekleyerek koridorun sonundaki büyük merdivene ulaşmaya çalıştı. Dışarıdan otomatik silah sesleri geliyordu, kısa, sert salvolar. Burnundan soluyarak üzerine gelen Rafael yetişmeden önce Axel ağdan kurtulabildi.
Sendeleyerek ayağa kalktı, geriledi ve kocaman bir langırt masasını Rafael'in önüne devirdi. Bir sonraki kapıya koştu. Elleri kapı kolunu aradı. Kapının arkasında bir şey vardı ancak bir parça açabildi.
''Boşuna uğraşma!'' diye bağırdı Rafael.
Axel kapı aralığından geçmeye çalıştı ama çok dardı. Üzeri toprak saksı dolu bir dolap vardı arkasında. Kapıya bir kez daha yüklendi Axel. Dolap birkaç santim yerinden oynadı. Rafael gittikçe daha çok yaklaşıyordu. Sırtı ürperen Axel kapıyı bir kez daha iterek dar aralıktan geçmeye çalıştı. Kilidi karnını çizdi ama aldırmadı. Oradan çıkmalıydı. Rafael bıçağı salladı. Bıçağın ucu Axel'in omzunu yırttı. Bedeni acıyla yandı. Tökezleyerek cam tavanlı aydınlık bir odaya girdi. Terk edilmiş bir limonluğa benziyordu. Durmadan devam etti. Eliyle omzunu yokladı. Parmaklarına kan bulaştı. Bir saksıdaki limon ağacına çarptı. Üzerinde kurumuş bitkilerin olduğu bankların arasından eğilerek geçti. Rafael kapıya sert tekmeler attı. Her seferinde dolap biraz daha yerinden oynarken saksılar tıkır diyordu. Axel canhıraş bir şekilde saklanacak bir yer arıyordu. Aceleyle üzerinden kirli plastik örtülerin sarktığı bir tezgahın altına girdi. Leğen ve kovaların arasında emekleyerek bir kenara çekildi. Rafael'in inadından vazgeçip oğluyla birlikte yattan ayrılmasını umdu. Kapı gümbürdüyordu. Birkaç saksı yere düşüp parçalandı. Rafael en sonunda içeri girdi. Asmaların sarıldığı bir direğe tutunarak derin derin soludu.
''Gel de elime öp!'' diye bağırdı.
Axel nefesini tuttu. Daha fazla gerilemeye çalıştı ama büyük bir metal dolap vardı arkasında.
''Söz veriyorum, sözümü tutacağım!'' diye gülümseyen Rafael, bantların ve kurumuş çalıların altlarına baktı. ''Kardeşinin ciğeri seni bekliyor, bunun için elimi öpmen yeter!''
Midesi bulanan Axel titreyerek sırtını metal dolaba dayadı. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Ses çıkarmamaya çabalıyordu. Kafası çatlayacak gibiydi. Etrafına bakarak kaçacak bir yer aradı. 5 metre ileride yatın ön güvertesine açılan çekme bir kapı fark etti. Helikopterin gürültüsü geliyordu. Tezgahın altından emekleyerek kapıya doğru gitmeyi ve kalan son parçayı koşmayı planladı Axel. Dikkatle yana kaymaya başladı. Kapı yalnızca bir çengelle kapalı gibiydi. Daha iyi görebilmek için başını biraz kaldırdı. Birkaç saniyede ön güverteye çıkabileceğini düşünürken birden kalbi duracak gibi oldu. Rafael'in soluğunu ve ter kokusunu hissetti ve boğazına dayanan bıçağın ağzını. Hafifçe oynamasıyla boğazında bir yanma hissetti. 114. Bölüm Son Savaş. Gri saçlı koruma yemek salonundan sessizce çıktı. Kapıların arasından kayar gibi geçti. Güvertenin camla kaplı bölümü boyunca hızla koştu. Kum rengi otomatik tüfeğini kullanmaya hazır tutuyordu. Gözlüğünün camları parlıyordu. Yuna adamın Niko'ya doğru gittiğini gördü. Birkaç saniye içinde arkasında olacaktı. Niko bütünüyle korumasız durumdaydı. Koruma otomatik tüfeğini doğrultup parmağını tetiğe götürdü. Yuna hızla ayağa kalktı, nişan aldı ve korumanın göğsüne 2 el ateş etti. Gri saçlı adam geriye doğru sendeledi, elleri 2 yana açıldı, düşmemek için korkuluğa tutundu. Etrafına bakındı, üzerine gelen Yuna'yı görerek silahını doğrulttu. Yuna adamın ceketinin altına kurşun geçirmez yelek giydiğini anladı ama adamın yanına gelmişti. Bir eliyle adamın otomatik silahının namlusuna vurup havaya kaldırırken kendi silahının kabzasını adamın suratına indirdi. Adamın dizleri büküldü, geriye yıkıldı, kafası korkuluğa çarptı. Yüzünden ter ve sümük saçıldı, bedeni çöktü. Yuna ile Niko her biri yatın bir tarafından yemek salonuna doğru ilerlediler. Helikopterin pervaneleri gittikçe hızlanmaya başlamıştı.
''Hadi artık çabuk olun!'' diye bağırdı biri.
Yuna duvar boyunca koşabildiği kadar hızlı koştu. Ön güverteye geçmeden köşede durup etrafına bakındı. Rafael Guidi'nin oğlu helikoptere binmişti. Güvertenin ve korkulukların üzerinde pervanenin gölgeleri dolaşıyordu. Yuna yukarıdaki kaptan köşkünden sesler duydu. Bir adım ilerlerken Rafael'in diğer korumasının kendini gördüğünü anladı. Sarı saçlı adam 25 metre uzaktaydı ve elindeki silahı Yuna'ya doğrultmuştu. Yuna'nın yapacağı bir şey yoktu, silah patladı. Sanki yüzüne bir kırbaç sıyırmış gibi hissetti Yuna ve rengi bembeyaz oldu. Bir şezlong yığınının üzerinden tepe takla yere yuvarlandı. Ensesini terasın korkuluğuna çarptı. Silahı tutan eli korkuluğun demir parmaklığına çarparken neredeyse kırılıyordu. Silahı elinden fırlayıp aşağıdaki güverteye düştü. Gözlerini kırpıştıran Yuna görme yetisini tekrar kazandı ve emekleyerek duvarın arkasına çekildi. Elleri titriyordu. Ne olduğunu tam anlayamamıştı. Yüzünden akan kanın sıcaklığını hissetti, ayağa kalkmaya çalıştı. Niko'nun yardımına ihtiyacı vardı, korumanın pozisyonunu öğrenmeliydi. Eliyle yüzündeki kanı sildi, parmaklarıyla yoklayarak yarasını kontrol etti, kurşun şakağını sıyırmıştı. Basit bir sıyrıktı, hepsi buydu. Sol kulağında tuhaf bir çınlama vardı, kalbi hızla çarpıyordu. Metal duvarı siper alarak ayağa kalkarken başına müthiş bir ağrı girdi. Migrenin zilleri çalmaya başlamıştı. Baş parmağını kaşlarının arasına bastırarak gözlerini kapadı, bir ağrıyı engellemeye çalıştı. Bir süre sonra açtı gözlerini, Niko'yu görmeye çalıştı. Helikoptere ve ön güverteye baktı. Deniz kuvvetlerinin donanımlı teknesi parlak suların üzerinde kayan kara bir gölge gibi yaklaşıyordu. Yuna korumanın gelmesi halinde silah olarak kullanabilmek için kırık şezlongun bir ayağını çıkardı, iyice duvara dayandı. Birden ön güvertede Rafael ile Axel'ı gördü. Geri adımlarla helikoptere doğru gidiyorlardı. Axel'ın arkasında duran Rafael'in, Axel'ın omzundan sarkıttığı bir elinde keman vardı. Diğer elindeki bıçağı Axel'ın boğazına dayamıştı. Helikopterin pervanelerinin rüzgarından saçları ve elbiseleri savruluyordu. Yuna'ya ateş eden koruma yerde sürünerek Yuna'nın saklandığı yeri bulmaya çalışıyordu. Yuna'yı başından vurup vurmadığından emin değildi. Korumanın peşinde olduğunu tahmin eden Yuna gerileyerek güvenli bir yere çekilmeye çalıştı ama baş ağrısı hızlı hareket etmesini engelliyordu, durmak zorunda kaldı. "Şimdi değil," dedi kendi kendine, sırtından ter boşanıyordu. Bir köşeyi dönen koruma Yuna'yı gördü, sırtı kendine dönüklü silahını doğrulttu. Tam o anda elinde otomatik silahla sarı sakallı Niko Kappanen çıktı ortaya. Koruma çok hızlıydı. Kendi etrafında döndü ve silahını ateşledi. Arka arkaya 4 mermi attı. Niko omzuna isabet eden ilk mermiyi fark bile etmedi. Ama karnını deşip bağırsaklarına saplanan ikinci kurşun onu durdurdu. Üçüncü kurşun boşa giderken dördüncü tam göğsüne saplandı. Dizleri bükülen Niko güvertenin üzerinde yükselen helikopter pistinin kenarına devrildi. Ağır yaralanmıştı. Yere düşerken büyük ihtimalle otomatik silahının tetiğine asıldığını bile bilmiyordu. Kurşunlar öylesine saçıldı. Bütün şarjör 2 saniyede boşaldı. Niko zorlukla soludu, gözleri büyüdü. Arkasında kan izi bırakarak sırt üstü geriye kaydı, silahı elinden fırladı. Gözleri kapandı. Açtığında helikopter pistinin altındaki kocaman civataları gördü bulanık bir şekilde. Beyaz civata somunlarının içlerine nasıl pas işlediğini fark edebildi. Ama ciğerlerine dolan kandan habersizdi. Hafifçe öksürdü, bilincini kaybetmek üzereydi. Birden Yuna'yı gördü. Elinde metal bir çubukla yemek salonunun duvarının arkasına saklanmıştı. Göz göze geldiler. Bütün gücünü toplayan Niko, bir tekme vurarak otomatik tüfeği Yuna'ya doğru yolladı. Axel korkuyordu, kalbi delice çarpıyordu. Kulağında kurşun sesleri çınlıyor, bedeni titriyordu. Rafael onu bir kalkan gibi sürüklüyordu. Bir ara ayakları kaymış, bıçağın ucu boğazını çizmiş, göğsüne kan damlıyordu. Yuna'nın saklandığı yere doğru giden korumayı görüyordu ama bir şey yapabilecek durumda değildi. Yuna uzanıp Niko'nun silahını kendine doğru çekti. Helikopterin önündeki koruma ona doğru 2 el ateş etti. Kurşunlar duvara çarpıp sekerek yeri ve korkulukları dolaştı. Yuna otomatik tüfeğin boş şarjörünü çıkardı ve ceplerinde mermi arayan Niko'ya baktı. Soluk alırken zorlanan Niko elini kanlı karnına bastırarak bir süre bekledi. Koruma helikoptere binsin diye Rafael'e bağırdı. Helikopter havalanmaya hazırdı. Niko pantolonunun yan cebine soktu elini, çıkardığında bir şeker kağıdı savruldu rüzgarda ama avucunda bir mermi vardı. Zayıfça yüksürerek elindeki mermiye baktı ve yerden Yuna'ya doğru yuvarladı. Metal kaplama mermi tıkırdayarak yuvarlandı, pirinç kovanı ve bakır ucu parladı. Yuna kurşunu yakaladı ve hızla şarjöre taktı. Niko'nun gözü kapanmıştı. Dudaklarının arasında bir kan baloncuğu vardı. Göğsü hızla inip kalkıyordu. Korumanın ağır adımları duyuldu güvertede. Yuna şarjördeki tek mermiyi namluya sürdü. Birkaç saniye bekledikten sonra saklandığı yerden çıktı. Rafael Axel'ı da sürükleyerek birkaç adım geriledi. Oğlu helikopterden bağırarak bir şey söyledi. Pilot helikoptere binmesi için işaret etti. ''Fırsatım varken elimi öpmeliydin.'' diye fısıldadı Rafael Axel'ın kulağına. Kemanın yayı tınladı. Geniş adımlarla Niko'ya doğru yaklaşan koruma, helikopter pistinin üzerinden eğilip namluyu yüzüne doğrulttu. ''Yono taka!'' diye bağırdı Yuna fince. ''Dipnot kuyruğa gir.'' Korumanın silahını kendine doğru yönelttiğini gören Yuna, hızla yana kayarak doğru açıyı bulmaya çalıştı. Saniyeler söz konusuydu. Korumanın hemen arkasında duran Rafael, elindeki bıçağı Axel'ın boğazına daha sert bastırdı. Helikopterin rüzgarında elbiseleri dalgalanıyor, Axel'ın boğazından kan damlaları savruluyordu. Yuna hafifçe eğildi, namluyu birkaç milimetre yükseltti ve tetiğe bastı. ''Yono taka!'' dedi içinden. Silah patladı, Yuna dipçiğin nasıl geri teptiğini omzunda hissetti. Metal kaplama kurşun saniyede 800 metre hızla namluyu terk etti. Korumanın boğazından girip ensesinden çıktı. Hızından fazla bir şey kaybetmeden Rafael'in omzunu deşip geçerek denize doğru gitti. Rafael'in bıçağı tutan kolu savruldu, bıçak güverteye düştü. Axel Riesen yere çöktü. Koruma şaşkın gözlerle Yuna'ya baktı. Boğazından göğsüne kan boşalıyordu. Sallanarak silahını doğrultmaya çalıştı ama yapamadı. Tuhaf bir şekilde hırladı, öksürdü, ağzından kanlar saçıldı. Yere yıkıldı, elini boğazına götürdü. İki defa kırptığı gözleri kocaman açıldı. Rafael'in yüzü bembeyaz olmuştu. Pervanelerin şiddetli rüzgarının altında durmuş, keman tutan elini kanayan omzuna bastırmış, gözlerini Yuna'ya dikmişti. ''Baba!'' diye bağıran oğlu bir silah fırlattı. Yere düşen silah kayarak Rafael'in ayaklarının dibinde durdu. Sırtını korkuluğa dayayan Axel bir elini boğazına bastırmıştı. ''Rafael, Rafael!'' diye bağırdı Yuna tok bir sesle. ''Buraya seni tutuklamaya geldim.'' Rafael ayaklarının dibinde silah helikopterden 5 metre uzakta dikiliyordu. Rüzgardan şişen eşofmanı çırpınıp duruyordu. Binbir zahmetle eğilerek silahı aldı. ''Silah kaçakçılığı, adam kaçırma ve cinayetle suçlanıyorsun.'' Rafael'in yüzü ter içinde kalmıştı ve eli titriyordu. ''Silahını bırak!'' diye bağırdı Yuna. Yuna ile göz göze gelince kalp atışları hızlandı Rafael'in. Axel Yuna'ya kaçması için bağırdı. Yuna hiç kımıldamadı, her şey bir anda oldu. Rafael silahı doğrultup tetiğe bastı ama silah patlamadı. Bir kez daha bastı tetiğe Rafael. Bir daha ve en sonunda oğlunun şarjörü doldurmadığını anlayarak şaşıp kaldı. Oğlu ona boş silah atmıştı. İşte şimdi hep korkusunu hissettiği yalnızlık kuşatmıştı etrafını. Silahı atıp teslim olmakta da geç kaldığını anladığında sanki göğsüne ağır bir darbe almış gibi oldu ve denizin üzerinden 3 patlama sesi duydu. Korkunç bir acıyla geriledi. Helikopter hiç beklemeden Rafael Guidi'yi orada bırakarak havalandı. Finlandiya Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botu FNS Hanku yatın yanına gelmişti. Üç keskin nişancı silahlarını bir kez daha ateşlediler, kurşunlar Rafael'in gövdesini delip geçti. Geriye doğru birkaç adım daha atan Rafael yere yıkıldı. Doğrulmaya çalıştı ama artık hareket edemiyordu. Sırtı ateş gibi yanarken ayakları buz gibi olmuştu. Sisli gökyüzüne doğru havalanan helikoptere dikti gözlerini. Peter helikopterden gittikçe küçülen yata bakıyordu. Babası yuvarlak bir nişan tahtasına benzeyen helikopter pistinin orta yuvarlağında uzanıyordu. Rafael Guidi, Paganini'nin kemanını hala elinde tutuyordu. Altında hızla kan göllenmeye başlamış, bakışları donmuştu. Yatın ön güvertesinde ayakta kalan bir tek Yuna'ydı. Helikopter kaybolurken yerinden hiç kımıldamadı. Gökyüzü kristalimsi ve ıssız bir ışıkla aydınlanmıştı. Çarşaf gibi uzanan denizde üç tekne vardı. Sanki terk edilmişler gibi yan yana yüzüyorlardı. Finlandiya'dan havalanan kurtarma helikopterlerinin eli kulağındaydı. Ama şimdi her yer sessiz ve tuhaf bir şekilde sakindi. Sanki bir konserin son notası susmuş, müziğin büyüsüne kapılan seyirci sessizliğe bürünmüş de birazdan kulakları sağır edecek bir alkış kopacaktı.
42. ayrımın sonu. Sayfa 517.